Ayrım 15, Çöküş, Mahşerin Yalnızı, Cavit Kırcı, sayfa 156. Evet, ancak o kadarını yapabilmiştim. İsterdim ki yeni bir takım eklentiler de yapabileyim. Mühendislik adına yeni bir şeyler vereyim. Fakat sırf yenilik adına bunu yaparsam, bu halde öncelikle mektep binasına, sonrasındaysa zarar gören mektep binası nedeniyle mektebin işleyişine zarar vermem de mümkün olacağı için yapmadım. O an anladım ki gerek mühendislik becerilerim, gerek kültürel birikimim tıpkı memleketimiz gibidir ve çığır açacak kadar olgun değildir. Haddimi aşarak bu doğrultuda bir şeyler yaparsam bu da felaketlere yol açabilir. Ennas Mektebi için yaptıklarımdan, vekalette adını sananı dahi bilmeden birçok yer için yaptığım mühendislik faaliyetlerinden daha fazla haz aldım. Bu hazzın sebebi belki bildiğim, gördüğüm bir yer için çalışmandandı. Belki ilim irfana verdiğim önemdendi. Belki Fatma Safiye Hanım'ı tanımamdandı. Ve belki de o mahpeykerin sırf o mekanda olmasındandı. Ya da hepsi birdendi. Böylesi daha fazla hoşuma gitti. Ne kadar da romantikti. İlim, vakurluk, tanışıklık, belki de aşk. Tüm bu çalışmaların oluşturduğu iklimin etkisi altında Trablusgarp Savaşı'nın olumsuzluklarıyla gurbette olup da aile hasreti çekmenin sızısını unutmuştum. Bu huzurlu moral iklimi içerisinde birkaç günlük izin de kullandıktan sonra tekrar vekaletin yolunu tuttum. O sabah çarşıda, pazarda hissedilmeyen fakat devlet dairelerinde hissedilebilen bir hareketlilikle karşılaştım. Tuhaf bir şekilde yüksek seviyede memurlarda hızlı hareketler vardı. Hatta Nazır Bey'in pek yakınında bulunan şahısları bile bir o yana bir bu yana alelacele davranırken gördüm. Tüm bu hareketler beni işkillendirse de sebebini sormaya cesaret edemeyerek işime devam ettim. Birkaç günlük tatilde iyi gelmişti doğrusu. Beni bekleyen işlerime gömülmüş olarak çalışmalarıma başladığımda mesai arkadaşlarımdan birisi fısıltılı bir şekilde "Balkanlarda harp çıkacakmış, duyurmuyorlar" dedi. Bu habere şaşırdığımı söyleyemem. Zira biz zaten arkadaş çevresinde bu gelişmeye işaret edecek tartışmaları yapmıştık ve bu doğrultuda bir harp meydana geleceğini bekliyorduk. Ben ki bir aydı zaman önce Ahmet Salih'ten bizzat Balkan ellerinde harbin yakında çıkacağını dahi duymuştum. O yalnızca zaman tahmininde yanılmıştı. Yalnızca Ahmet Salih'in öngörüsü değil, Sadullah Efendi'nin ve Sadullah Efendi'nin arkadaşı olan Tüccar Maruf'un öngörüsü de gerçekleşmişti. Bu gelişmeye şaşırmasam da üzülmediğimi ve huzurumun kaçmadığını söyleyemem. Dolayısıyla Ennas Mektebi vasıtasıyla yaşadığım son birkaç günlük mutlu halim uzun sürmedi. Trablusgarp Harbi'nin başlaması ile ilk işaret fişeği yakılan ve Trablusgarp Harbi'nin bir türlü bizim lehimize bitmemesi ile şüpheleri iyice arttıran ve derken Trablusgarp'tan çok uzakta olsa da Beyrut'un dahi İtalyan savaş gemilerince bombalanmasıyla tüm şüpheleri en üst seviyeye çıkaran hadise gerçekleşivermişti. Evet, askeri ve iktisadi olarak zaten zayıflığımızla verdiğimiz cesareti, bir de siyaseten yaptığımız hatalarla Sadullah Efendilerin, Ahmet Salihlerin, Tüccar Marufların öngördüğü şekilde bulunmaz bir fırsat olarak Balkan devletçiklerine vermiştik. Bundan sonra iki cephede birden mücadele edecek olan ordumuz ve donanmamız bulunacaktı. Gerçi her ne kadar güçlü de olsa bir başına İtalya'yı yenemeyen Osmanlı, her ne kadar büyük devlet olmasalar da birden fazla olan bu devletleri de işin içine katınca zaferi nasıl elde edecekti? Benim gibi sıradan bir mühendis memurun bu kaygılarına karşın kendi ferdi gördüğüm siyaset ve devlet erkanında, bilhassa da ekabir takımında kendinde sureten de olsa bir güven gözüküyordu. Şayet okumayan, yazmayan ve düşünmeyen bir fert olsaydım bu güven telkinlerinin sahiden olduğuna inanır ve bir psikolojik algı operasyonunun parçası olduğunu düşünmezdim bile. Heyhat, sanmıyordum ki devleti yönetenler gerçekten kendilerine güven duyuyorlar ve korkmuyorlardı. Bütün çabaları sadece halkı buna inandırmaktı. Bir kere memlekette siyaset ve devlet yönetimi paramparçaydı. Hürriyetçiler, iddiatçılar, sultancılar, isyanlar, fakirlik, düveli muazzama, say da say. Bu açmaz içinde gerçekçi olmak lazımdı ki amaç zafer değil, ancak eldekileri o da mümkünse tutabilmekti. O da olmayacaksa en az zararlı işin içinden çıkmaktı. Ve yine gerçekçi olmak lazımdı ki meşrutiyetin ikinci kez ilanından bu yana memleket İttihat ve Terakkiciler ile Hürriyet ve İtilafçılar arasında, hatta bir de sultancılar arasında bölünmüştü. Öyle ki memleket sıradan halk tarafından pek anlaşılmasa da vicdanlı ve aydın zümrece anlaşılır biçimde bölünmüştü. Kanaatimce de bu bölünme ile tek bir devlet gücünden ve tek bir devlet otoritesinden söz etmek de mümkün değildi. Kabineler kuruluyor, kabineler yıkılıyordu. Abdülhamit'in eskileri bir de sadrazam oluyordu. Balkan Harbi çıktığı sırada sadrazam olan Mehmet Said Paşa, o vakte kadar Sultan Hamit zamanı da dahil tam 6 kez sadrazam olmuştu. Bu yaşlı adamın ne kadar dayanacağını beklerken bir başka yaşlı adam, ufak tefek ama tam bir siyaset ustası olan Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa sadrazam oluverdi. Kamil Paşa hürriyetçi, Said Paşa iddiatçıydı. Daha doğrusu kendileri de birer fırka kadar güçlü olan bu paşalar, bu fırkaları arkalarına alabilmek adına onlara yanaşıyorlardı. Memlekette hürriyet geleli daha 5 yıl ya olmuş ya olmamıştı. Ama memleket irili ufaklı siyasi fırkalardan geçilmiyordu. İşin başını İttihat ve Terakki ile Hürriyet ve İtilaf fırkaları çekse de Ahrar Fırkası, Osmanlı Demokrat Fırkası, Mutedil Hürriyet Perveran Fırkası, Osmanlı Sosyalist Fırkası ve iddiatçıların uyguladığı Türkçü siyaset nedeniyle Arnavut isyanının oluştuğu kanaatini taşıyan, bu yönüyle dikkatleri üzerine çeken Ahali Fırkası. Tüm fırkalar meşrutiyetin ikinci kez ilanından sonra ortaya birdenbire çıkan fırkalardı. Ortaya çıkan farklılıklar yalnızca bunlar mıydı? Hayır, matbuat hayatında da farklılıklar ortaya çıkmıştı. Mecmua okuma merakım sayesinde o vakte kadar bana oldukça farklı gelen bir mecmuaya erişmiştim. İştirak. İştirak ne bir serveti füyunundu, ne Türk yurduydu, ne de genç kalemlerdi. O çok farklı bir mecmuaydı. Osmanlı işçi sınıfından bahsediyordu. Allah Allah demeden geçemedim. Osmanlı işçi sınıfı. Oysa ben memlekette köylü olan ahaliyi, burada yani İstanbul'da ise zanaatkar, esnaf, memur vesaire sınıfını tanımıştım. Ne demekti şimdi bu? Bizim zaten varlığı bile tartışmalı olan sanayimiz çok zayıf değil miydi? Fakat iştirak farklı bir ses çıkarmıştı. Bu haliyle de çok dikkatimi çekmişti. Yazdıkları bana önce Müslümanca gelmişti, lakin okudukça öğrendim ki bu dergi sosyalistçe bir şeyler söylüyordu. Gizli kapaklı olarak ve ancak bir sahaftan kitap arasında çaktırmadan elime verilen bu dergi için öğrendiklerim de bana korku vermişti. Meğer Osmanlı ameliye sınıfını isyana teşvik etmek suçundan kapatılmıştı. Böylesi bir suçlamayla kapatılan bir mecmua, benim gibi geçimini devlete bağlılıktan kazanan bir memur için korku vericiydi. Lakin mecmuanın bir vakitler İstanbul'u sarsan gazeteci Ahmet Samim'in öldürülmesi üzerine cesurca yazılar yazması da benim gibi devrin sınırlı sayıdaki muhalif yayınlarından biri olan İkdam'ın iflah olmaz bir okuru için kendisini yeterince çekici kılmıştı. Ne korkulu günlerdi o günler. Ahmet Samim büyük ihtimalle iddiatçılarca öldürülmüştü ya da öldürtülmüştü. Daha doğrusu iddiatçıların azgınlarınca. Mecmuanın bu yönünü görünce aklıma Avrupa medeniyetlerinin güçlü ve cesur sesi gazetedir diyen Ali Suavi geldi. Onu, Ali Suavi'yi bu yönüyle hayırla andım. Şayet Ali Suavi'nin yıllar önce memleketimize kavratmaya çalıştığı gazete denilen bu tesirli aygıtın cesaret, medeniyet ve güç vasıflarını yıllar içinde işleyerek gelebilseydik, Sultan Hamit idaresinin baskısını ve sultanın baskılı idaresinin bir ürünü olan kendisine yapılan ihtilali, düyunu umumiye idaresinin keyfiliğini belki de önleyebilecektik. belki de beceriksiz, şahsi ikbal peşinde koşanların kurduğu hükümetlerin, yine kendileri gibi beceriksiz idareleri harplerde, isyanlarda ölen vatan evlatlarının acıklı hallerini öğrenebilecek ve milletimizi uyanık tutarak onu topyekün eğitebilecektik. İştirak gibi aykırı bir ses bana bunları düşündürmüştü. Oysa bizim ona ve her türlü çok sesliliğe o kadar çok ihtiyacımız vardı ki. Çok sesliliğe karşı tek bir şartımız olabilirdi. Ahlaksız olmayın, yıkıcı olmayın. Akademik olun, edepli olun. Kısacası insan gibi konuşarak yazın ve bu üslup içinde her şeyi yazın. Evet, bizim bu çizgide oluşacak olan algıya o kadar çok ihtiyacımız vardı ki. Öyle ki memleket harbe girerken de, Trablusgarp harbi yaşanırken de matbuat bizim ihtiyaç duyduğumuz kadar mahir ve tesirli değildi. Tehlikeli bir matbuat olan iştirake ulaşmak kolay değildi, zira sürekli gözlem altındaydı. Lakin arayan belasını da bulur, mevlasını da düsturunca beni iştiraklere ulaştıracak olan tuhaf bir gençle tanıştım. Tahtakale'nin eşi az bulunur türünden, beli dik hamallarından olan Hamal Hilmi Cevdet'ti bu genç. Hilmi Cevdet Tahtakale yokuşunu ketum bir sessizlik içinde sırtlandığı yükü hiç oflayıp puflamadan ve üstelik de dik duruşuyla çıkabilen aykırı bir hamaldı. Benim onu tanımam yine sahaflarda bir kitap kurcalarken İstanbul Mercan'da bulunan bir tuhafiyeciyi sahafa sorarak araman vasıtasıyla gerçekleşti. O sırada sahafa gelen Hilmi Cevdet'i gösteren sahafın, ''Hilmi Cevdet, zahmet olmasa bey kardeşimizi tuhafiyeci Faik Efendi'ye kadar götürüver emrine sorgusuz sualsiz, yolda kalana yardım etmek vazifedir.'' sözüyle cevap verdi ve bana eşlik ederek Mercan'a doğru yürüyüşe geçtik. Kendisiyle bir müddet yürüdük, lakin ağzını bıçak açmıyordu. Diğer hamalların ekserisinin aksine tütün de içmiyordu. Diğer hamallara yalnızca boynuna doladığı mendili ile benziyordu. Pos bıyıklarının altında kaybolan ağzını bıçak açmadığı gibi ağzında en ufak bir hareket dahi yoktu. Burnundan aldığı kesik ve kısa nefesinin seslerinden başka hiçbir ses çıkarmıyordu. Bir de attığı uzun adımlar sayesinde çıkardığı kundura sesleri duyuluyordu. İnce uzun boylu, dimdik duruşlu, yüzü zayıf, bıyıkları poz, kaşları ve saçları simsiyah, elleri nasırlaşmış ketum bir gençti Hilmi Cevdet. Sahaflardan çıkıp Mısır çarşısını dolanarak Mercan'a doğru yol alırken, yürüyüş mesafesindeki bu yolda sessiz ve konuşmadan gitmek tuhafıma gitti. Ben bari söz açayım dedim. İsminizi bahşeder misiniz? Cevap vermediniz. Sahafın dediğine göre Hilmi Cevdet'ti değil mi? Evli misin? Oturduğun yer neresi? İstanbullu musun? Kiminle yaşıyorsun? Yalnız mı? Hilmi Cevdet sinir bozucu bir sükunet içinde soruları cevapsız bırakarak yürüyordu. Yalnızca keskin bir ıslık gibi çıkardığı nefesiyle kundurasından çıkan topuk sesleri duyuluyordu. Neredeyse tüm ağzını kaplayan pos bıyığı sayesinde yüzünden de hiçbir ifade okunamıyordu. Ümitsizce ve anlamsızca sorularıma devam ettim. Hamallık yaparak geçinmek nasıl? Zor değil mi? Pis bir iş bu. İnsanlarca kıymetsiz bulunan... Neden kıymetsiz olsun? Sonunda Hilmi Cevdet bana karşı konuşmuştu. Üstelik öfke dolu bir soru sorarak. Belliydi ki öfke damarına basmıştım. Ses tonu ve soruyu sorma üslubu onu kızdırdığımı açık ediyordu. Yani ne bileyim, ahali için en düşük iştir bu.
Benim için değil.
Elimde olmayarak biraz da alaycı bir üslupla açıklama istercesine sordum. Neden değil, ne vasfı var ki hamallığın?
Çünkü haysiyetli bir iş.
Yükün altında ezilmek mi haysiyet?
Taşınan yükün maddi ağırlığı haysiyetli insanları ezmez, lakin manevi ağırlığı ezer.
Bu cevabı şaşırdım, sanki karşımda konuşan bir hamal değildi de konuşan bir Yunan ya da Latin filozofuydu. Adeta Cicero gibiydi. Malum kendisi az konuşuyordu. Cicero da az ama öz ve net konuşmasıyla meşhurdu. Açık konuşayım, senden beklemediğim ağırlıkla bir cevap verdin Hilmi Cevdet. Ne demek istedin, biraz açsana.
Yine mi sessizlik? Gereksiz yükü taşımamak diyelim.
Kapalı konuştun. Yani anlayamadım, açsana biraz.
Yorum yapamayacak kadar idrakin kıt mı?
Kırıyorsun ama.
Hayır, bunu da nereden çıkardın?
İdrakin kıt mı diyorsun?
Evet, öyle.
Bu hakarettir.
Değildir.
Nasıl yani? Şimdi sokaktan geçen birini çevirip sorsak hakaretler buna.
İnsanlar bu ifadeye hakaret manası yüklemişler. Söz kesinlikle hakaret değildir. Zaten bir varlığa insan hangi anlamı yüklerse o varlık o olur. Hamallığa da düşük bir mana yüklemişler. Bu yüzden hamallık benim bakışımla düşük bir iş değildir. Fevkalade yüksek rütbeli bir iştir.
Bu sefer susma ve cevapsız kalma sırası bana gelmişti. Bu hamal asla sıradan bir hamal parçası olamazdı. Düşünebilen ve düşündüğünü ifade edebilen bir insan değil mi Cevdet?
Şimdi sorma sırası bende galiba. Neden sustun?
Şaşırdım.
Ezber bozdum. Siz size dayatılanları kabul etmeyi vazife kabul eden ve kendi dünyasını kuramayan varlıklarsınız.
Kendi dünyamızı kurmanın bizi şizofreniye götüreceği...
Korkularınız.
Evet, korkularımız.
Peki ya beyniniz, beyin gücünüz, insanlık alimi olarak medeniyet kurabilecek kadar müthiş yetenekleriniz? Neden onları harekete geçirip de korkularınızı yenemiyorsunuz?
Çünkü size dayatılanlar o yeteneklerinizi köreltmek üzerine kurulmuştur.
Kontrolünüz kolay olsun diye... Böylece sizin sırtınızdan kazanırlar. Oysa ben yük taşıyarak o kirli kazan çarklarına dahil olmayarak kendi sırtımdan kendim kazanırım. Hakça alır, hakça harcarım. Üstelik taşıma yapamayacak kadar aciz olanların yükünü de beleş taşırım.
Herkes senin gibi.
Olsa emin ol ne savaş olur ne kavga. Çünkü ben hakkım olana ve bana yeteri kadarına razıyım. Eğer evli barklı olsam, çoluk çocuğum olsa pek tabii onlar için de isterim. Böylece bekar olduğumu söylemiş oldum.
Evet,
din adamları hakça paylaşmaktan söz ederler. Ben de o düşüncedeyim. Memleketimizin dini İslam.
Memleketimizin dini mi? Sen hangi dindensin?
O konuda karar veremedim.
Nasıl yani?
Müslüman olmaya çalışıyorum diyeyim.
Emin değilsin yani.
Evet, değilim. Müslümanım demekle İslam dininin bir mensubu olunur ama Müslümanca yaşamak için alınacak daha çok yol var. Haramdan uzak oluşum beni kamil Müslüman yapıyor ama.
Ama?
İbadet hayatım zayıf, hatta hiç yok.
Neden?
Bilmem, belki de her şeyi ondan ibaret görenlere olan tepkimden.
Lakin İslam için ibadet önemli bir payandadır. Mesela namaz dinin direği kabul edilir.
Doğru, öyledir. Öyledir ama din yalnızca ibadet, tesettür ve itaat değildir. Din öncelikle helaldir, zulme itirazdır, iffettir. Ben helal kazanmak ve zulme itiraz etmemden dolayı kendimi Müslüman kabul ediyorum.
O halde sen yine de Müslümansın.
Öyle olsun bakalım. İnsanların birkaç doğruyu öne çıkarıp oluşturdukları bir inanç yaşayışını Müslümanlık olarak tanımlamalarını kabullenemiyorum. O oluşturduklarının gölgesinden birkaç doğruyu alarak ve harama, günaha, zulme sessiz kalarak yaşadıkları doğruluğun, hakkaniyetin, adaletin gölgesinde yer almak pek bana göre değil. Zaten yalnız başıma Tanrıma, Rabbime, ilahıma yani Allah'a hesap verecek değil miyim?
Orası öyle.
Eğer insanlar veya Müslümanlar bunca zulme sessiz kalmasalardı, memlekette ve dünyada ne savaşlar olurdu ne de yokluklar. Savaşların ve yoklukların sebebi insanın doymak bilmeyen iştihasıdır.
15. ayrımın sonu. Sayfa 166.